gentlemen, this Mambo number 5.
Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet, Nihat'la Sivrisineği sunar.
Almanya'da şu an benzin 18 lira 53 kuruşmuş. Hollanda'da 21,5 lira.
Ya, Hollanda'da neyle alıyorsun maaşını?
Ne bileyim ben, euro ile herhalde.
Ne demek ne bileyim ben? Euro ile alıyorsun maaşını.
Evet abi, pahalı abi.
Ya kardeşim ne pahalı?
21 lira diyor ya.
Ya 21 lira demiyor.
Ama TL'ye vurunca.
Bir vuracağım şimdi, olacak zaten TL'ye seni. O kadar safız ki kısa dönem askerlik yaparken sürekli taş taşıttırıp ot yolduruyorlardı. Kendi aramızda para toplayıp taş toplama aracı ve ot biçme makinesi almayı düşünmüştük.
Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek başlıyor.
Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Opet'in sunduğu Nihat'ta Sivrisinek programıyla sizlerle birlikteyiz. Türkiye radyolarının konuşan tek hayvanı Sivrisinek'le birlikte 8'e kadar sürecek yayınımıza başlıyoruz. Acayip havası olan bir İstanbul akşamından sesleniyorum. Sizlere acayip derken neyi kastediyoruz? Birdenbire güneş açan, birdenbire kapkara bulutların gökyüzünü kapladığı, birden yağışın başladığı, sonra şak diye bir anda kesildiği ama acayip soğuk bir İstanbul akşamından sesleniyoruz Türkiye'nin dört bir yanına. Mevsimsel koşulların en sert olduğu zamanlardan geçiyoruz. Ocak ayının genelde bu zamanları hem en soğuk günlerin hem en yağışlı günlerin yaşandığı günler oluyor genelde. Nitekim şu anda Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı sebebiyle kapanan yollar, mahsur kalanlar, hatta dün akşam biz yayındayken başlayan kar yağışı sonrasında Gaziantep ve çevresinde, çevre yollarında mahsur kalanlar, hala mahsur olanlar var. Yani 24 saat geçti üzerinden neredeyse. Dün akşamki yayınımızı dinleyenler hatırlayacaklardır. Evet. Biz yayındayken mesajlar gelmeye başlamıştı. İşte Antep'te kar yağdı, durduk, kaldık, yoldayız falan. İşte şehir içi, organize sanayi Bağla falan derken. Bu arada şeyde, otobanda, yani Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu, TAG diye geçer orası. İşte o otoyolda mahsur kalanlar, Nurdağ mevkiinde mahsur kalanlar hala mahsurlar. Hala mahsurlar. Ve gerçekten de ciddi bir, artık böyle şey, hani hayati tehlike arz eden bir durum söz konusu.
O kadar sürünce, evet.
Evet, o kadar sürünce. Nitekim dün bizim yayınımızdan sonra gece Zeki'nin programında, Zeki Kayan Coşkun'un programında, siz bakmayın yayını bitirirken paşın yanına sivrisinek falan dediğini.
Öyle mi demiş?
Öyle demiş.
Bu, seni öyle nitelendiriyor demiş.
Bilmiyorum, öyle nitelendiriyor bu zeytin mevzu. O zeytinleri nasıl getirttin buraya ama? Dün nasıl kuzu kuzu o zeytinleri getirdi buraya ama?
Hayda.
Ya neyse. Dün gece Zeki de sabaha kadar neredeyse orada mahsur kalanlar için yayınlar yaptı.
Sonra sabah artık en son Twitter'da yapıyordu yayın.
Evet evet, ben yayına girdiğimde de biz mesajlaştık onunla. Ben yayına girdiğimde yine Nurdağ'ın da mahsur kalanlardan mesajlar geliyordu. Yolda kalanlardan onlarla ilgili yine konuştuk. Dolayısıyla gün boyu da bu arada devam etti. Tabii burada nedir? Önlem alınmaması aslında bakarsanız mesele. Çünkü meteorolojik raporlar çok net bir şekilde böyle bir yağışın geldiğini gösteriyor. Yani bu böyle birdenbire 15 dakikada olmuş bir şey değil. Bir gün öncesinden meteorolojinin uyarısı var. Öyle bir kar yağışı geleceği bekleniyor. Dolayısıyla o yolda, bir kere orası bir otoyol. O otoyolda önlem alınması lazım en başta. Şehir içinde önlemler alınması lazım. Bunlar alınmamış. Alınmayınca bu yaşanıyor. Bizim İstanbul'da daha önce yıllarca yaşadığımız şeylerden bir tanesi. Bu mahsur kalma hikayeleri çokça yaşanmıştır İstanbul'da. Hatta onlardan bir tanesinde ben sabaha kadar bir yayın, yani akşam 8'de yayına girip sabah yani sabah dediğim ertesi gün öğlen böyle 10'a 11'e kadar falan yayın yaptığımı biliyorum mikrofon kapatmadan. 2004 yılıydı hatta, yanlış hatırlamıyorsam 2004 yılında İstanbul'da Haliç'te mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren insanlar olmuştu E5 üzerinde. Biz bunu yaşadık 2004 yılında. Şimdi burada bu şehirleri yönetenlerin, idare edenlerin, yerel yönetimi de işte yerel yönetiminin, işte valisinin o konu şehirle ilgili afet konusunda hazır olması gerekenlerin bu mevsimlerde bu raporları çok dikkatli takip etmeleri, ona göre de önlem almaları gerekiyor. Siz o önlemleri alırsanız bunlar yaşanmaz. Eğer yaşanırsa siz bu sorumluluğu üzerinizden atmak için böyle türlü taklalar atmak zorunda kalmazsınız. Şöyle ki işte mesela Kızılay'ın yaptığı bir açıklama var. Diyor ki Tarsus, Adana, Gaziantep yolunda duraklama yapanlara, yolda kalanlar değil, mahsur kalanlar değil,
duraklama
yapanlara ekiplerimiz kumanya götürdü. Tamam, götürmüşler, güzel, iyi yapmışlar da. Duraklama ne ya?
Duraklama yani insanlar duraklamış orada biraz. Yani duraklamasınlar, devam etsinler diye.
Çok uzun yol yani, böyle hani artık yeter yani falan diye düşünüp, öyle mi?
Herhalde öyle düşünmüş yani.
O nedenle duraklama yaptı.
Mahsur kalmadılar, durakladılar diyor.
Sonra tabii konunun en fazla konuşulan insanı ve muhatap olunanı Gaziantep Belediye Başkanı. Gaziantep Belediye Başkanı işte sosyal medyada bir deformasyon olduğunu, abartıldığını olayların, o kadar da olmadığını, işte kaza yüzünden yolun kapandığını, kar değil de kaza yüzünden yol kapandı falan diye. En son yaptığı bir açıklama var. Nurdağ'a gitmiş kendisi ve demiş ki gece saatlerinde açacağız demiş yolu. Yani hani abartmasınlar, gece saatinde açacağız demiş. Abartmasınlar dediği 24 saattir kapalı. Ama abartılmasın, gece açılacak diyor yani kendisi.
Neyse açılsın da bari.
Ya açılsın, insanlar kurtulsun tabii, asıl dert o. Şu anda Bolu'da, yani İstanbul-Bolu arasında İstanbul-Ankara yolunda çok yoğun kar yağışı olduğunu, yolun zaman zaman kapandığını biliyoruz. O bölgede, o yollarda bizi dinleyenlerden de tabii bu arada bilgi bekliyoruz.
Evet, bekliyoruz.
Bizi bu yollarda dinleyenlerden. Biz de bu akşam dinleyicilerimiz...
Bir dakika abi, sen şimdi 10 dakikadır konuştun.
Evet.
Şimdi öncelikle ben de bir geçmiş olsun diyeyim herkese.
Geçmiş olsun.
Yani mahsur kalanlara geçmiş olsun abi. İnşallah bir an evvel kurtulurlar.
Evet, inşallah.
Şimdi orası ayrı tabii. Nerede sizin gök gürültülü sağanak kardeş? Hani bugün yağacaktı?
Şimdi bir dakika.
Şimdi bir dakika değil abi. Ya artık yeter yani. Her akşam diyorsun ki yarına kaydı, öbür güne kaydı.
Dün gece İstanbul'da gök gürültülü kar yağışı oldu.
Nerede oldu ya?
Oldu. Gök gürültülü kar...
Tamam, dörtte.
Dörtte değil
dört
mi?
Dört. Zaten sabah kalktım, ben evin kapısını açamadım. Ya niye? Kar kapatmış kapıyı.
Ya o kadar değil. İstanbul'da gök gürültülü kar yağışı dün gece oldu. Yani gök gürültü derken bir yandan kar yağışı oldu ama öyle yoğun bir kar yağışı olmadı. Fakat İstanbul'a dair şöyle bir bilgi var, onu söyleyeyim.
Ha, yine mi var?
Vallahi yine
mi? Yarın mı geliyor?
Şöyle yine mi var derken, bunu İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'ne söylüyorsun bu itirazları.
Yok, ben sana söylüyorum.
Yok, ben şimdi AKOM'un kar uyarısını okuyacağım.
Ne diyor AKOM?
AKOM diyor ki bu sefer kuvvetli geliyor diyor. Vallahi şaka değil, ciddi söylüyorum bak.
Tamam.
AKOM müdürü Selçuk Tütüncü, tamam, esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. Bu seferki biraz daha kuvvetli, yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gibi gözüküyor demiş.
Abi bak, söyleniyor.
Evet.
İşte ifade ediliyor. Bize geliyor. Onlar değil çünkü onu yapan. Evet. Meteorolojiden geliyor herhalde.
Tabii.
Değil mi?
AKOM verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili bir kar yağışı olması bekleniyormuş.
Tamam.
Cuma hava soğuyor. Cuma akşam saatlerinden itibaren de etkili bir kar yağışı
etkili
bekleniyor.
Yani etkiliden kasıt mesela trafiği mi etkiler acaba?
Ya trafiği etkiler bilmiyorum ama hani yerde bir beyaz örtü oluşturacak kadar bir kar yağışı olacak. Bu kar yağışı bu arada cumartesi ve pazar günü de devam ediyor. Cumartesi ve pazar günü Gaziantep'te de kar yağışı var. Yine şiddetli kar yağışı tahmini var meteorolojinin. Evet. O nedenle biz dün şey konuşuyorduk ya, hani Gaziantep'te kar yağdı, şöyle oldu, böyle oldu. Ben diyordum.
Sen giderim dedim.
Ya ben giderim dedim. Sonra şey dedim. Ya dedim, Gaziantep meydanı dedim kapanmaz dedim. Ya ben kapanmaz dedim ya. Dün bütün uçuşlar iptal olmuş ya. Hepsi. Bugün sabahki uçuşlar, öğlene kadar bütün uçuşlar kapalıydı, iptal olmuştu Gaziantep'e. Dolayısıyla hafta sonu da böyle bir durum var. Hem İstanbul'da sıkıntı olma ihtimali var,
evet,
hem Gaziantep'te. Dolayısıyla Gaziantep'e gidemiyorum yani.
Zaten ben Gaziantep'in içinden şeyler gördüm, fotoğraflar.
Evet.
Ya dükkanlar da çok uğraşacaklar da. Kiminin işte bir şey devrilmiş, öbürünün bilmem nesi kırılmış.
Onlar da var tabii de cumartesi ve pazar günü kar yağışının yine ulaşımı etkilemesi bekleniyor. Yani epey büyük bir risk olacaktı o. O nedenle bugünden duyurmak daha mantıklı geldi bize.
Bugünden gitseydin sen?
Bugünden mi gitseydim?
Evet. binseydin otobüse.
Otobüse binseydim bir de. Nurdağ falan da bir yere kadar, bir yerden sonra atlarla mı devam ederdik?
Açılacakmış
ya gece yani. Ha, ben belediye başkanının sözüne güvenerek hareket etmek istemedim. Ne yalan
söyleyeyim. Adana'ya uçsaydın.
Adana'ya uçsaydım.
Evet.
İşte Adana'dan Antep'e nasıl geçeceğiz? Dün akşamki muhabbet. Tren var mıydı oraya?
Ya tren var mıydı?
Neyse bu yani biraz daha havaların düzeldiği zaman artık ileride gideceğiz Gaziantep'e. Gaziantep'lere sözüm var benim 90'lar kafası için ama maalesef bu hava muhalefeti sebebiyle iptal etmek zorunda kaldık. Cumartesi gecesi yapacağımız organizasyonu ben sosyal medyadan duyurdum ama buradan bir kez daha duyurmak isterim. Şimdi biz bu akşam mahsur kalma hikayeleri konuşalım istiyoruz. Çünkü hepimizin böyle bir yerde belki 5 saat, belki 10 saat, belki 1 gün, belki 3 gün, belki 5 gün bir mahsur kalmışlığımız vardır. Bu genelde hava koşullarına bağlı mahsur kalmalar olabilir ama ne bileyim ben işte uçağın iptal olması sebebiyle havaalanında mahsur kalma, otobüsün iptal olması sebebiyle otogarda mahsur kalma ya da ne bileyim ben trenin iptal olması sebebiyle ya da tren mesela önde giden trenin devrilmesi sebebiyle arkadaki trenin içinde mahsur kalma, belki böyle bir hikaye de vardır.
Doğru, tabii canım.
Şimdi mahsur kalma deyince epey geniş bir tanımı var aslında bakarsanız bunun. Dolayısıyla sizin böyle bir mahsur kalma hikayeniz var mı acaba diye soruyoruz. Bunları bu akşam bizimle paylaşmanızı istiyoruz sevgili dinleyiciler.
Bizim olmuştu değil mi? Çok seneler önce öndeki tren devrilmişti.
Ben çok mahsur kaldım canım. Sadece tren değil. Evet doğru. İstanbul'dan Siirt'e giderken Güney Ekspresi ile Diyarbakır'da yanlış hatırlamıyorsam Diyarbakır'da durduk. Hatta Diyarbakır'ın Leylek diye bir beldesinden geçiyorduk. Orada bizim tren durdu. Ondan sonra dedik ki ne oldu? Dediler ki öndeki tren devrildi.
Öndeki tren dry oldu dedi.
Ha, dry oldu dediler. Ondan sonra biz dedik ki ne yapacağız? Yani kurudu mu, bekleyeceğiz mi kurumasını daha? Biz dry'in ne olduğunu bilmiyoruz. Ondan sonra dediler ki bir bekleyelim bakalım haber gelsin. Sonra biz bekledik. Böyle bir yaklaşık 5-6 saat kadar falan. Çünkü orada bekleme öyle oluyor yani.
Nasıl biz boş değildik yani.
Ha, neyse sonra dediler ki yani şey bu trenin yeniden raya konulması epey uzun bir zaman alacak. Tren yolu kapalı. Biz onun üzerine orada böyle epey bir mahsur kaldıktan sonra Diyarbakır'da oradan şeyler de vardı. Biz işte belgesel çekiyorduk. Araçlarımız vardı tren vagonlarının üzerinde. Araçlarımızı indirerek oradan sonra karayoluyla devam ettik Siirt'e.
Evet, radyo ekibi falan vardı bizim.
Tabii radyo ekibi vardı, çekim ekibi vardı. Epey kalabalıktık ve ondan sonra karayoluyla devam etmek durumunda kaldık.
Doğru.
Mesela öyle bir mahsur kalmışlığımız var.
Kaldık, doğru.
Dünyanın çeşitli havalimanlarında, Türkiye'nin birçok havalimanında uzun süre yine rötar, hava muhalefeti ve benzer sebeplerle mahsur kalmışlığımız var.
Ama böyle hiç geceleyip kaldığımız yok değil mi? Mesela mahsur kaldık da sabaha kadar uyuduk da.
Yok biz şöyle, biz artık o konunun şeyi olduk.
Kompetanız.
Başka bir şey gelmişti aklıma ama kompetan güzel oldu.
Olmaz zaten burada.
Tabii olmaz, evet söyleyeyim bunu. Biz artık şöyle oluyoruz öyle durumlarda. Eğer böyle bir hava muhalefeti ihtimali varsa bizim olduğumuz meydanda ya da karşı meydanda biz bunları flight radardan falan takip edip sonra o gelecek olan meydanda tanıdıklarımız varsa onlardan uçağın kalkıp kalkmadığını, kalkıp kalkmayacağını, hatta mümkünse havayolu şirketinden seferin iptal olup olmayacağını öğrenerek daha kimseciklerin haberi yokken hemen havaalanından çıkıp
hemen uzuyoruz ya.
Hemen uzuyoruz.
Diyorlar ki sizin uçak kalkmış.
O yüzden biz havaalanlarında artık eskisi kadar mahsur kalmıyoruz. Dediğim gibi işin kompetanıyız çünkü. Artık olduk yani. Peki sizin böyle bir mahsur kalmışlığınız var mı soruyoruz. Bekliyoruz mesajlarınızı. Konu başlığımızı da böyle belirledik. Mahsur kaldım. Bu akşamın konusunun başlığı bu. Bakalım dinleyicilerimiz nerede, ne zaman, ne kadar süreyle, neden dolayı mahsur kalmışlar? Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz mevcut. Mahsur kaldım başlığıyla yazabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Yine buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı sevgili dinleyiciler. Peki İstanbul trafiğinde, akşam trafiğinde bizi dinleyenler bir yerlerde mahsur kaldılar mı? Hemen onların son durumuna evet, bir evet. Bakalım, göz atalım.
Geleceğin bugüne hediyesi yeni Hyundai Kona Elektrik yol durumunu sunar.
Dünkü mazot zammının etkisinin bu akşam trafikte görüldüğünü
Öyle mi ya?
Söyleyebiliriz. Ya bilmiyorum tabii, bir mutlaka yakıtın etkisi var. %55-%60 arasında bir trafik yoğunluğu var. Aslında çarşamba akşamı için fena değil. Normal bir trafik yoğunluğu diyebiliriz. Avrupa Anadolu geçişinde ikinci köprü trafiği Seyrantepe'de başlıyor. Burayla Elmalı arası yoğun. Elmalı sonrası açık. Ümraniye sonrası yine yoğun. Birinci köprü trafiği Çağlayan'dan itibaren duruyor. Buradan sonra köprü girişine kadar yoğunluk var. Tünel girişi zaten genel olarak ıssız ve sakin ve pahalı her zaman olduğu gibi. Anadolu yakasında E5 üzerinde Uzunçayır'dan başlayan ve buradan sonra aralıklarla Kartal'a kadar devam eden, hatta Kartal sonrasında da yeniden yoğunlaşan bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde de Kartal'dan başlayan ve Kozyatağı'na kadar devam eden bir yoğunluk var E5'te. TEM'de Kartal Sapağı ikinci köprü dönüşü arası yoğunluk var. Aksi yönde de Acıbadem'den sonra başlayıp Kartal Sapağı'nı geçene kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Orası bayağı bir yoğun. Anadolu Avrupa geçişinde ikinci köprü trafiği rahat. Köprü girişinde çok az bir yoğunluk var. Köprüyü geçtikten sonra Seyrantepe Hastal yoğunluğu mevcut. Hastal sonrası trafiği açık. Mahmutbey'de gişeler öncesinde epey ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Ters yönde, yani Bahçeşehir tarafından gelişte Bahçeşehir civarında ciddi bir yoğunluk var. Sonrasında biraz hareketleniyor trafik. İstoç önü rahat diyebiliriz köprü yönünde. Basın Ekspres tarafından gelişte iki telliden itibaren yoğun. E5'in durumuna baktığımızda ise köprü geçişi, birinci köprü geçişi gayet rahat. Köprüyü geçtikten sonra Mecidiyeköy Haliç geçişi arası epey yoğun. Haliç sonrası açılan trafik Cevizli Bağ'dan sonra yeniden yoğunlaşıyor. Sonrasında bu yoğunluk aralıklarla diğer akşamlar kadar yoğun olmamak üzere Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor. Sahil yolundaysa herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor sevgili dinleyiciler.
Geleceğin bugüne hediyesi yeni Hyundai Kona Elektrik yol durumunu sundu.
Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz yayınımıza. Çarşamba gününün akşamındayız. Bizde hava acayip soğuk. Kar yağışı yok ama aralıklarla olabileceğine dair, hafif de olsa İstanbul'a dair böyle bir tahmin var.
Gece var mı mesela öyle bir tahmin?
Yani var, evet. Yine böyle hafif kar geçişleri olabilir deniyor. Ama cuma akşamı sonrasında ve hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor.
Bu gece gök gürültülü kar yağarsa Mehmet buradasın değil mi? Lütfen evet. Onun fotoğrafını, videosunu alın.
Bir şey diyeceğim. Dün gece bu gök gürültülü kar yağışını görüntüleyenler, sosyal medya üzerinden paylaşanlar var. Hatta bunun haberleri de var. Birkaç yerde haberi de çıktı.
Ya bırakın Allah aşkına, haberleri çıkmış. Sen onları kesin kendin çıkartmışsındır.
Ya biz bunu sana nasıl, yani niye inandıramıyoruz ben anlamıyorum. Yani gördüm diyor işte Mehmet.
Ya nerede gördü? Dün çalışmıyordu ki o.
Neyse, dün çalışmayınca toprağın altına mı giriyor bu? Evde duymuyor mu yani, görmüyor mu?
Gece 4'te abi.
Tamam olabilir, gece 4'te.
Gece 4'te de uyusun yani çalışmadığı günde. Ne işi var ayakta?
Ya sana ne?
Ya olur mu öyle şey ya?
Uyumuyormuş adam, sana ne, ayaktaymış.
Ertesi gün 4'te, bugün çalışacak ama.
Tamam olsun, o yüzden.
Dün gece 4'te ayakta olan adam bugün çalışamaz ki.
Abi uyku düzeni bozulur. Gece 4'te.
Uyur abi, uyur.
Yok yok, uyumaz. Gece 4'te ben biliyorum, gece kuşu o. Ayakta duruyordur, 4'te görmüş
ayakta
işte.
Ayakta duruyordur.
Evet, ayakta duruyor bir de, hiç oturmuyor da yani.
Bak şimdi bugüne dair Kerem Arman diyor ki.
Evet.
Bugün saat 10.30'da İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya doğru yola çıktım.
Şeyle, otomobille.
Evet.
Tamam.
Yandex ve Google harita.
Evet.
5.5 saat olarak gösteriyordu.
5.5 saat.
Ama maalesef bu gerçeği yansıtmıyordu.
Evet.
Bolu Dağı'nın girişindeki akaryakıt istasyonundan Bolu merkeze kadar toplam 3 saatte ulaştım. Kaynaşlı Kavşağı'nda tünele doğru geçişe izin vermediler. Sonra Kaynaşlı yönüne döndükten sonra Ankara sapağı kapalıydı.
Bir dakika. Kaynaşlı...
Tünele doğru geçişe izin vermiyorlar.
Kaynaşlı'dan çıkıyorsun.
Dönüyorsun, Ankara sapağı kapalı.
Anladım. Geri dön diyorlar yani.
Düzce istikametine doğru gidip 3-4 kilometre sonra U dönüşü yaptık.
Tamam.
Sonra eski Buludağ yolunda sağ olsun trafik polisleri ters istikametten yol verdi.
Evet.
O şekilde yolumuza devam ettik.
Ha tamam, şimdi şeyi anladım ben. Ankara istikameti kapalı. Orada bir alt geçit çalışması gibi bir şey yapıyorlar. Demek ki hala bitmemiş o. Yani Kaynaşlı'dan çıkınca eskiden sola direkt dağa doğru dönüyordun. Artık dönemiyorsun. Sola dönemiyorsun. Sağa dönüp ileriden böyle Düzce'ye doğru epey bir gidip ileriden geri dönebiliyorsun.
Evet,
doğru. Tamam. Evet.
AFAD ekipleri, trafik ekipleri karayolu çok yoğun çalışıyordu. Allah razı olsun.
Tamam.
Ancak yolun kapalı olduğu bilgisi verilseydi benim gibi birçok kişi araçla yola çıkmazdı.
Hı hı.
Yani yol durumu biraz enflasyon gibiydi diyor. 5 saat gösterilen yolu 7,5 saatte zor geldik demiş.
İstanbul'dan, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya 7,5 saatte gitmişler yani.
Evet, yine iyi gitmişler bence.
Bence de evet, yine iyi gitmişsiniz.
Siz bence o yolun karın köpüğünü almışsınız siz yani.
Bir de bu mahsur kalmalar mesela hiç hava muhalefeti olmadığı zaman da oluyor. Hani bu 9 günlük tatillerin öncesinde bir kavimler göçü
ya,
oluyor ya.
Evet.
İşte o kavimler göçü sırasında da mesela mahsur kalmış yani mahsur demeyeyim ama ya ben genelde öyle zamanlarda yola çıkmayı hiç sevmem. Fakat mecburiyetten dolayı bir sefer ben de böyle İstanbul'dan bir Ankara'ya gittim. Tam o kavimler göçünün başlangıcında. Ben yine de tecrübeli ve o işin kompetanı olarak çıkış saatimi Ramazan'da hatta hiç unutmuyorum. Çıkış saatimi ve yolda yolun yoğun olduğu saatte geçiş saatimi iftar saatine göre ayarladım. Dolayısıyla iftar sırasında yollar bir böyle bir boşaldı. O boşaldığı zaman ben bir böyle bir epey bir gittim yani. Aralardan böyle bayağı bir gittim.
Evet.
Öyle ona rağmen ve şöyle söyleyeyim sana. Bolu'dan sonra tamamını yolun, hatta şöyle tamamını demeyeyim ama Gerede'den sonra yeniden teme girecek şekilde eski yoldan gittiğim halde 8,5 saatte gittim İstanbul'dan Ankara'ya ben.
Hatırlıyorum ben.
8,5 saat sürdü İstanbul Ankara. Bak o kar yağışında 7,5 saatte gitmiş. Benimki daha bile uzun sürmüştü yani.
Evet.
Peki bakalım şimdi nerede mahsur kalmışlar dinleyicilerimiz? 2014 Ocak ayında aşırı yağmur sebebiyle Antalya Havalimanı'nda 6 saat mahsur kaldım. Yıllık toplantıdan dönüyorduk. Zaten bu yıl sonu toplantılarından ki bu toplantılar genelde böyle Ocak, Aralık, işte Şubat aylarında falan yapılır. Bu aralarda da Antalya'da böyle hava bir kopar. Kasım Aralık'ta falan özellikle. O nedenle bir uçuşlar iptal olur. O yıllık toplantıdan dönenler mutlaka Antalya Havalimanı'nda bir mahsur kalırlar.
Yani Antalya Havalimanı'nda mahsur kalmak iyi değil tabii ama bunu önceden öğrenirsen, hani bir gece daha kalabilirsen orada güzel.
Evet. Onu da bu şeyler, acentalar genelde yapmazlar. Çünkü sen şimdi ben bir gece daha kalacağım deyince o otelde bir gece daha ayarlamak, çünkü senden sonra başka bir grup geliyor.
Vardır tabii, doğru.
İstemezler yani. Havaalanında mahsur kalsınlar, orada idare etsinler denir genelde. Yıllık toplantıdan dönüyorduk. Ankara, İstanbul, İzmir hiçbir uçuş gerçekleşmedi. Saatler geçtikçe diğer illerin yolcuları da birikti. Kışlık kamplarından dönen Fenerbahçe ve Galatasaray takımları da oradaydı. Havaalanı bir anda stadyuma dönmüştü, hiç unutmam diyor.
Allah, o kadar kalabalık oldu yani.
Evet tabii, sen 6 saat bunalmışsın orada. Ondan sonra birden bir bakıyorsun Galatasaray giriyor, Fenerbahçe giriyor. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay diye. bakalım. Nerelerde mahsur kalınmış?
Ha bak diyor ki.
Evet.
Kartal. Mayıs 2021. Bahama'dayız. Dönmek istemiyoruz haliyle tatilden. Havalimanına geldiğimizde arkadaşın çalışma vizesinin basılı olduğu pasaportu yanına almadığını anlayınca.
Evet.
İki gün Bahama'da mahsur kaldık.
Hay Allah ya.
Ama şöyle en tatlı mahsur kalmalardan biri demiş.
Bahamalarda mı mahsur kaldınız?
Evet.
18 yıldır Çorlu'da oturup İstanbul'da çalışıyorum. Anlat anlat bitmez. Yılı hatırlamıyorum. Hadımköy'de insanların öldüğü sene 16 yıl önceydi. 4 gün İstanbul'da iş yerinde kalıp sonra trenle 6 saatte bitmesi gereken yolu 12 saat sonunda gece yarısı karda 5 saat yürüyerek eve gitmiştim diyor.
12 saat trenle gittin, üstüne evet. 5 saat yürüdün
üstüne
mü?
Üstüne 5 saatte yürümüş yani.
5 saat yürüdün.
Evet evet, 5 saat karda yürüdük diyor, 5 saat. Düşünebiliyor musun? Bu da İstanbul Çorlu yani, hani böyle şey de değil mesela İstanbul Kars falan. Toplasan 17 saatte o kadar yol gidiyorsun zaten.
Evet.
Irak'ta otelde mahsur kaldım. Emekli kabin memuruyum. 2012 yılında Irak'ta görev yaparken kaldığımız otelin işletmecileri gazetelerde ajan ilan edildiler. Onlar ajan ilan edilince otelde kalan herkes ajan oldu.
Kitlediler yani oteli.
İki gün dışarı çıkarmadılar. Otelde hapis bekledik. İki günün sonunda konsolosluk olayı çözdü. Öyle uçuşlara devam edebildik diyor.
Otel her şey dahil miydi?
Bu mu derdimiz Irak'ta?
Evet.
Irak'ta otelde kalıyoruz. Bizi ajan ilan etmişler. Dışarıda la la la la falan diye böyle havalara ateş ediyorlar Kalaşnikov'larla. Sen şey diyorsun, her şey dahil mi?
Abi tabii, öğle yemeği, akşam yemeği.
Ya Allah Allah.
Ev sıpa mıfı vardır.
Ya can derdimiz var. Ne sıpası ya?
Abi onları ajan ilan etmişler. Beni değil ki yani.
Hayır, diyor ki oteldeki herkesi ajan zannettiler diyor. Herkese ajan muamelesi yaptılar diyor. Bak bu kabin ekiplerinin de çok vardır böyle. İşte en son Kazakistan'da mahsur kalmadılar mı?
Kaldılar, evet.
Şeyleri, genel müdür koşa koşa döndü. Bütün ekibi geride bıraktı. Ondan sonra...
Ama ekibi alabilmek için geri döndü.
He.
Oradan uçağı alıp gidip geldi yani.
Ya o gidip alabiliyordu değil mi uçağı? Başka kimse alamıyordu onu yani. Anahtarı onda mıydı? Ya bir insan şey vardır ya mesela, gemiyi en son kaptan terk eder derler. Uçakta da öyledir mesela. Geçen yıl dönümüydü bu şeyde, Hudson Nehri'ne inen uçak vardı ya.
Ha evet.
İşte Sully diye bir kaptanı vardı mesela, işte filmde de anlatıyor. Gerçek hayatta da öyle. Uçak nehre iniyor, bütün yolcuları indiriyor. Uçağın dibine kadar gidiyor, kontrol ediyor, kimse kalmadı. En son o iniyor uçaktan falan. Sen ki koskoca havayolu şirketinin genel müdürüsün. Orada 50 tane 55 tane çalışanın var. İlk kargo uçağına binip 4 koltuk var, başka kimseyi almıyorlar diye binip geri döner misin? Ben dönmem. Mesela eşim vardı yanımda diyor, onu anlarım. Eşimi gönderirim. Yani eşimi gönderirim. Orada mesela o ekip içinde kadınlar varsa, hatta çocuk varsa onları gönderirim. Ben dönmem yani. Ben kalırım orada. Genel müdür olarak orada kalırım. Bir kere en başta çalışanlarıma sahip çıkarım. Onlarla birlikte orada beklerim. Derim ki bakın, siz bu şirket için buradasınız. Ben bu şirketin genel müdürüyüm. Ben de buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Beraber gideceğiz buradan derim. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, yedi gün, neyse onlarla birlikte beklerim.
Ben olsam dönerim ya.
Bak.
Ya çünkü neden? Orada kaç kişi var? 30 mu?
50'den fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam.
50'den fazla. Evet. Oysa benim sorumlu olduğum şirketin çalışanı 5000 kişi yani.
He. Matematik doğru. Mantıklı, tamam. Çok özür dilerim, ben global düşünemedim. Hey gidi Türk Hava Yolları, hey. İstanbul'dan Tolga. Evde bir mahsur kalmışlığım var benim diyor. Saati yanlış hesapladım, eve erken geldi. Ben de evdeyim bir arkadaşımla. Anahtarı içeriden taktım. Telefonları kısıp beklemeye başladım.
Ben şimdi çok anlamadım. İçeride bir arkadaşınlasın, eşin eve mi geldi?
Evet.
Tamam, sen de anahtarı taktın.
Evet, telefonu kısıp beklemeye başladım. Bir saat sonra vazgeçip gidene kadar mahsur kaldım.
Hay Allah.
Evdeki arkadaşa da ev sahibinde anahtar var, o geldi sus dedim. Onu öyle susturdum. Dışarıdakine de uyuyakalmışım dedim. Ama kimse böyle mahsur kalmasın inşallah.
Aa, hakikaten büyük olay ya.
Değil mi? Hiç böyle Antalya'da 6 saat, o nedir abi, o bir şey mi bak. Ben 1 saat kaldım, 60 saat gibi geldi bana falan diye.
Doğru, iyi çilingir gelmemiş yani.
Ha bir de öyle bir şey olabilirmiş. Bak o da doğru yani. Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim. Bir kez daha soralım dinleyicilerimize. Mahsur kalma hikayeleri konuşuyoruz. Herkesin bir yerlerde bir şekilde bir mahsur kalmışlığı vardır herhalde diye düşünüyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor Opet'in sunduğu Nihat'ta Sivrisinek ve devam ediyoruz çarşamba gününün akşamında yayınımıza. Mahsur kaldım bu akşamın konusunun başlığı. Malum dünden beri Türkiye'nin birçok noktasında kar yağışı sebebiyle yollarda mahsur kalanlar, hatta 24 saattir neredeyse mahsur kalanlar var Gaziantep tarafında. Dolayısıyla herkesin böyle bir yerlerde bir şekilde mahsur kalmışlığı vardır diye düşünüyoruz. Kimi hava koşullarından, kimi rötarlardan dolayı böyle birçok mahsur kalma hikayesi.
Mesela 18 gün mahsur kalma hikayesi var.
18 gün?
Evet.
Nasılmış? Nerede olmuş?
Gemide çalışırken, Mısır seferinde limandayken,
evet,
Arap Baharı başladı.
Oo, yani ve zamanlama müthiş gerçekten.
18 gün mahsur kaldık.
Evet.
Kumanyanın bitmesi nedeniyle sabah öğle akşam sadece bulgur yedik. Artık hiç yemiyorum bulgur diyor.
Ha. Bir Sarmaşık diye bir film var, izlediniz mi? Netflix'te var galiba. Netflix'te mi var?
Sen bunu ne zaman izliyorsun ya?
Ya. Abi izliyorum yani. Bunda bir şey yok. İzliyorum. Ya oyunculuklar müthiş. Gerçekten de çok güzel bir film ama insanı acayip geren bir film, onu söyleyeyim. Bir gemide mahsur kalma hikayesini anlatıyor işte. Gemiciler mahsur kalıyorlar. Anlatmayayım hikayesini, sonrasını bence izleyin ama bayağı gerilirsiniz. Yani böyle insanı geren bir film olduğunu söyleyeyim.
Dinleyicimiz de gerilmiş herhalde zaten.
Pandeminin başlangıcında ülkeler arası uçuşlar iptal edildiği zaman Ukrayna'da öğrenciydim. kurtarma uçaklarına binemediğim için ya yer bulamadım ya da tarihler uymadı. Belki de 2-3 ay Türkiye'ye dönemeyip Ukrayna'da mahsur kalmıştım diyor bir dinleyicimiz.
Yalan değil mi?
Yok, yalan değil, mahsur kaldım diyor yani.
Kişi de bu yalanını alet ediyor.
Ama hayatım şöyle,
bak radyoda da söylendi, dinlemedin mi yani falan diyor.
Ya yer bulamadım ya da tarihler uymadı kısmından ben bir kıllandım ama onu söyleyeyim yani. Yıl 1991, Diyarbakır Körfez Savaşı'ndan dolayı herkes şehri terk etmeye çalışıyor. Diyarbakır'a kimyasal bomba atılacakmış dedikodusu var. Ki o zamanlar vardı hatırlarsanız. Yani bilmiyorum hatırlıyor musunuz 91 yılını, Körfez Savaşı'nın başlayacağı zamanı.
Ha, evet, evet.
İşte maske nasıl takılır, maske nasıl kullanılır. İşte pencerelerin kenarlarına gaz sızmaması için ne yapılır. İşte evde kuş bulundurun falan, öyle dönemler geçirdik biz, hatırlıyorum ben onları. Neyse herkes camlara naylon gerdi. Evler erzakla dolduruldu. Uçak bileti yok, otobüs bileti yok. Babam Elazığ'dan İstanbul'a otobüs bileti buldu. Bizi Elazığ'a kadar kar kış kıyamette arabayla götürüp annem, abim, ben üçümüzü anneannemlere gönderdi. Elazığ İstanbul yolculuğu Ocak ayı hava şartlarından dolayı 25 saat sürdü. Yolcularla aile gibi olmuştuk dönerken diyor.
Vallahi öyle olursun, 25 saat ya.
Ya.
Dip dibesin yani.
Az önce bahsettiğiniz kavimler göçünden birinde, kavimler göçleri bizde böyle 5-6 yılda bir oluyor biliyorsunuz. Bir Ramazan bayramı arefesinde Ataşehir'den Edremit'e 17 saatte gittim. Sabah 5'te çıkarsam herkesten önce çıkmış ve çabuk giderim diye zannederken...
Herkes öyle çıktı.
Ki böyle zannedenler çok fazla oluyor. Benim gibi binlerce kişinin olduğunu, benden daha akıllı olup gece 12'de 1'de Avrupa yakasından yola çıkanların sabah 5'te ancak Çamlıca gişelere varabildiklerini gördüm.
Felaket.
Ataşehir'den Gebze'ye 5 saatte gittim. Eskihisar'a yöneldim. 1 saat E5'te bekledikten sonra Dilovası'na dönüp Körfez'i dolaşayım dedim. Demez olaydım. Yalova'ya geldiğimde saat 16 olmuştu. 4.
Ne diyorsun, 4'te mi?
Sonrası yine trafik ışıkları vesaire derken gece 10'da Edremit'e vardım diyor. 17 yani, saat sürmüş ya.
Evet, 17 saat.
17 saat sürmüş İstanbul'dan Edremit.
Maşallah. Ya 17 saat sağlanmış yani hakikaten.
Yani şöyle Yunanistan üzerinden gitseydiniz.
Daha rahat giderdiniz.
Yani Avrupa yakası üzerinden gitseydiniz belki Çanakkale'ye. Ama orada da çok fena oluyor biliyorsun, feribot kuyrukları falan. Neyse, şimdi geçişi 15 euro olmak kaydıyla önümüzdeki sene köprü açılacak ve o kuyruklar...
Bak Burcu diyor ki...
Evet.
Yıllar önce Hırvatistan'a gitmiştik kız kardeşimle.
Tamam.
Sabaha karşı dönüş uçağımız vardı Türkiye'ye.
Evet.
O gece alanda yatalım, otel parasından yırtarız dedik.
Heh.
Sabaha karşıya dönüş uçağı.
Evet.
Gece 11'de Hırvatistan'daki alandaydık.
Evet.
Gece 12 oldu saat.
Evet.
Ve görevliler geldi, kapatıyoruz dediler. Kardeşim de kabin memuru diyor.
Evet.
Yalvar yakar kaldık orada. Sabah 5'te personel kalmaklarını paylaştılar bizimle diyor.
Tabii o ülkelerde havaalanları böyle bizim gibi sabaha kadar uçmadıkları için bazı ülkelerde şey oluyor biliyorsunuz. Gece belli bir saatten sonra uçak inmesine müsaade etmiyorlar. Sebep?
Karanlık diyeyim. Çok mu karanlık
çok
oluyor?
Çok karanlık oluyor.
Gece çünkü 12'den sonra iyice karanlık oluyor.
Evet, evet, 12'den sonra iyice karanlık oluyor. Bir de 12'den sonra bir kuşlar çıkıyormuş, onlara çarpmasınlar diyor. Değil. Çevrede yaşayanlar uçak sesinden rahatsız olmasın diye.
Ah canım.
Bazı medeni ülkelerde böyle bir kural var. Uçak inişine müsaade edilmiyor. Almanya'nın birçok kentinde böyledir mesela. Dolayısıyla 12'de meydan kapanır bir sonraki uçuşa kadar. Bazı meydanlarda da gece belli bir saatle, işte mesela 12 ile 5 arasında uçuş olmadığı için personel bulundurmamak adına kapatırlar. Onlardan birine denk gelmiş.
Ya bizde bir kere hatırlamıyor musun? Bir şey oldu, burada rötarlı kalktık, dediler ki ya burada rötar yediğimiz için gideceğimiz ülkede bizi indirmeyebilirler. Orasıyla görüşüyorlar dediler.
Almanya işte.
Almanya mıydı
tabii,
orası
tabii.
Da işte.
Almanya'ya uçuyorduk.
Sonra izin verdiler de gelin, evet, gelin dediler de gittik yani.
Ya çünkü bir saatten sonra uçak inmesine müsaade etmiyorlar diyorum ya, bu kadar yani. Böyle medeniyet olur mu yani? Neymiş, uçak sesinden yaşlı insanlar, çocuklar falan rahatsız oluyormuş. Bak.
Ya tak kulaklığını kulağına.
Hiç.
Kardeşim, senin ekonomine hizmet ediyoruz biz ya.
Evet. Balkan, işte o yüzden ekonomileri berbat halde zaten Almanların. Bak sürünüyorlar. Enflasyon almış başını gitmiş, %1200 artmış.
Evet.
Ekmek kuyrukları, yağ kuyrukları, akaryakıt kuyrukları. Akaryakıta zam gelecek diye geceden kuyruğa giriyorlar ya Almanlar. Bu haldeler yani. Balkan turunda tur programını beğenmeyip bireysel gezmek istedik. Belgrad'da bir gün daha kalıp Mostar'da tura yetişmeyi planlıyorduk.
Evet.
Yani turdan ayrılalım. Belgrad'da bir gece daha kalalım, sonra Mostar'da yakalarız. Gece Sırp kapısından geçerken yeşil pasaporta rağmen bizi bırakmadılar. Kar yağışı ve soğuğa rağmen yaklaşık bir saat dışarıda beklettiler ve orada mahsur kaldık. Kendinizi ne kadar doğru ifade ederseniz edin, bürokrasi, siyaset ve keyfi uygulamaların nedenli acımasız olduğunu iliklerimize kadar hissetmiştik.
Hissedersin, aynen öyle, doğru.
Bir de gümrükte mahsur kalma var, değil mi? Ki bizim Yunanistan gümrüğünde, İpsala gümrüğünde bir mahsur kalmışlığımız var.
Siz bu otobüsü nereye böyle falan diye.
Bu otobüste siz geçiyorsunuz ama dedik evet. Bu dedi canlı yayın otobüsü, dedik evet. Bu arada bizim taraftan geçmişiz, hiç problem yok yani. Ondan sonra siz dediler bu canlı yayın otobüsünün içindeki cihazların belgeleri, ATR belgesi, manifestosu bilmem nesi.
Ya dedik bu cihaz işte cihaz, yayın yapacağız döneceğiz. O da diyor ki belki aynı cihazla dönmeyeceğiz.
Evet, biz de bakıyoruz manifesto falan yapıyoruz, böyle anlamıyoruz. Ne diyorsunuz siz falan diyoruz.
Manifesto.
Neyse, sonra oradaki bir Yunan istihbarat görevlisinin
evet
katkılarıyla.
Evet evet, hiç böyle manilik bir durum yok yani.
Yok yok, öyle bir şey olmadı gerçekten de. Sonra biri
neyse, yardımcı oldular.
Evet, biri yardımcı oldu
biz
hakikaten.
Özür dileriz diye bir mektup yazdık. İngilizce.
Sene 1992, Mersin Kız Kalesi'nde tatildeyiz. Biz 14-18 yaş arası 3 kız kardeş sürat teknesinin arkasında muza binmek istiyoruz. Fakat babamız tehlikeli bulduğu için izin vermiyor. Evet. Tatilin son günü babam öğle uykusuna yatınca biz gizli gizli muza bindik.
Gizli gizli.
Gizli gizli. Ne yaptınız? Gizli gizli muza bindik biz. Neyse, deniz ortasında kalenin etrafından dolanırken tekne bozuldu. Yaklaşık 2 saat deniz ortasında muzun üstünde mahsur kaldık.
Aha.
Bak, bu en enteresan mahsur kalma hikayesi bu olabilir. Öğle güneşinin altında beyazın 3 ton açığı ten renginde 3 kız haşlandık.
Ay.
Korkudan annemlere de söyleyemedik. Ertesi gün üçümüzün de omuzlar ve bacaklar su topladı. Acil hastane falan derken ciddi ciddi bir yanık tedavisi gördük. Hala omuzlarımızda güneş yanık lekeleri durur.
Vardır evet.
Anne babadan gizli iş çevirmedik ondan sonra bir daha diyor.
Vallahi çok kötü olmuş sizinki.
Abi çok ilginç, bak çok mahsur kalma hikayesi var. Fakat muzda mahsur kalma. Muzun üzerinde Afrika'dan gelen 3 genç kız.
Mahsur kalma.
Halkalı gümrüğünün bilgisayarları bozulmuştu. Yolda kalan tırlar trafiği kilitleyince Yeni Bosna'dan Tem'e dönen kavşakta serviste saat 17'den 20.30'a kadar mahsur kalmıştık. 3,5 saat.
Serviste.
Evet, serviste. Yani Yeni Bosna Tem kavşağında mahsur kalmışlar.
Yani duruyorlar.
Evet. Kavşağa 3-3,5 saatte dönünce 15 dakikada koz yatağına varmıştık. Allah'tan kavşak etrafında benzinci, işte lokanta falan vardı da arada yemeğe, tuvalete falan gidebildik diyor. Tabii o yine şehir içinde bir yerde mahsur kalmak.
Yoksa mesela işte bu dün gece Antep yolunda orada kalanlar bayağı uzun süre mahsur yani, gıdadan da uzak kaldı.
Şöyle söyleyeyim size, bugün öğle saatlerinde o Nur Dağı'nda mahsur kalanlar var ya, dün akşam biz yayın yaparken mahsur kalan insanlar. Ben bugün sabah yayındayken mahsur kaldık, hala Nur Dağı'ndayız, benzinimiz bitti, donuyoruz diyen insanlara bugün öğle saatlerinde helikopterle yardım ulaştırdılar. Askeri helikopterle kumanya götürmüşler insanlara.
Evet.
Düşünün yani.
Görüntüleri, videoları vardı.
Yıl 2022 bu arada. Yani her türlü teknoloji var, tahmin var, bilim var, meteoroloji var, kar geliyor diyor, yarın diyor falan, ona rağmen hiç önlem yok yani. Bakalım. Yıl 2001, oğlumun kontrolü için Aydın'dan İzmir Ege Üniversitesi'ne gittik. Hafif kar yağan nadir yıllardan biriydi. Ama İzmir'e yağıyor, bak bu önemli.
İzmir abi, İzmir'e hafif kar yağar evet.
Akşam saatlerinde kar yağışı arttı ve Aydın İzmir otobanını kapatmışlardı. Şaka gibi, şu an kime söylesek inanmaz ama İzmir'de kardan mahsur kalmıştık diyor.
Yok, olabilirsin, inanırız yani. Otoban da kapanır yani.
Şöyle, İzmir'de mesela hava çok soğuduğunda da mahsur kalabilirsiniz. Biz ona da inanırız. Çünkü İzmir'de hava çok soğuyunca İzmirliler genel olarak böyle bir duruyorlar. Ya böyle bir çok soğuk ne oluyor falan diye.
Olur mu canım? Donuyorlar mı yani?
Oluyor. Böyle bir şey, donma oluyor. Böyle bir kalıyorlar böyle.
Şaşırıyorlar ya, kal geliyor. 2009 yılında yarı yıl tatilinde Yozgat'tan Ankara'ya giderken Elmadağ'dan aşırı kar yağışı nedeniyle gece vakti mahsur kaldım. Yol açılınca 4x4 araçlar buzda kayarak yolda kalmaya devam ederken ben kendi aracımla yeni kar lastiklerimle Elmadağ'ı aşmıştım diyor.
Öyle mi?
Yani iyi de araç kullanıyor demek ki.
Hayır, kar lastiği var. O 4x4 dediği arabalarda nasıl olsa 4x4'üm ben, kar lastiği neymiş deyip takmıyorlar akıllılar. O kadar para veriyor kaç milyon araba. Ona 4 tane kar lastiği almıyorlar. Ondan sonra öyle oluyor işte. Ben öyle çok gördüm yani şeyle acayip havalı, şimdi marka söylemeyeceğim, jiplerin yolda kaldığını, çok havasız olan kendi arabamla onları çektiğimi. Çünkü bende kar lastiği vardı, yani kış lastiği vardı ondan. 97 yılı Kıbrıs'ta askerim, İzmir'den izin dönüşü Taşucu'ndan karşıya geçeceğim. Fakat fırtına, yağmur seferleri iptal etti. Bir gece Taşucu'nda kaldım. İşin güzel tarafı kaldığım süre askerlikten sayıldı. Ertesi gün sabah limana gittim. Katamaran zaten gidemez, feribot gidecek dediler. He. Dalga boyu 6 metre olunca gidebilecekmiş.
Nasıl yani?
Yani katamaran zaten gidemez.
Tamam.
Feribot 6 metre olunca dalga boyu çıkabilir demişler.
Yani 6 metreye inince.
Evet, 6 metreye inince. Gidebilir demişler. Sonra bir haber geldi. Feribot kalkıyor dediler. Bindik. Limandan uzaklaştık. Sonra tekrar geri limana döndük. Feribota gidememiş. Giriş çıkış işlemlerini yaptırdığımız için feribottan da inemedik.
Ha, çıkış yaptırmış oldun.
5 saat limanda feribotta mahsur kaldık. Hava düzelince sonra gidebildik diyor.
Her şey dahil miydi feribotta?
Ha, buyur.
Abi bir spora versinler.
Tabii yani. Spa da varmış feribotta zaten. Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim. Bir kez daha soralım dinleyicilerimize. Acaba sizin böyle bir mahsur kalma hikayeniz var mı diye soruyoruz, konuşuyoruz bu akşam. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz yayınımıza. Çarşamba gününün akşamındayız. 7:02 dakika geçiyor saat. Mahsur kaldım bu akşamın konusunun başlığı. Acaba sizin de böyle bir mahsur kalma hikayeniz var mı diye soruyoruz. Bu arada az önce Gaziantep valisi bir açıklama yapmış. Bu Tarsus Adana Gaziantep yolunda ulaşımın kontrollü olarak sağlanmaya başladığını,
evet, kontrollü diyor.
Evet, başladığını duyurmuş. Demek ki bu Nurdağ'ında kalanlar artık mahsur kalmaktan kurtulacaklar umalım.
Evet.
Önümüzdeki saatlerde bir yağış olmasın yeniden, yeniden yol kapanmasın. Benim buradan gördüğüm, yani meteorolojinin radar ekranından gördüğüm kadarıyla şu anda Gaziantep taraflarında öyle bir yağış durumu söz konusu değil. Ama mesela Malatya, Elazığ, Adıyaman, bu taraflarda hala çok şiddetli yağış var. Ağrı, Erzincan yine bu tarafta yağış olduğunu görüyoruz. Kuzeyde Bolu, Zonguldak, ondan sonra Sakarya tarafında yani yağış var ya da vardı bu yakın zamanda. Öyle bir görüntü var.
Ne yağışı bu?
Kar yağışı.
Ha. Onu nasıl anlıyorsun?
O da bu renginden anlaşılıyor.
Ne renk oluyor?
Böyle maviye doğru dönüyor.
Ha, maviye
yeşil dönüyor. Koyulaşıyor. Sonra böyle yani koyu yeşil ve mavi olduğunda ha, iyice kar yağışına dönüyor. Bu radar görüntülerinde böyle anlaşılıyor. Uydu görüntüleri var. Onda şey oluyor, böyle mor renge doğru dönüyor. Ona döndükçe kar yağışı.
Adamda sırf teknik var ya. Onun diyor içi mesela sarı olursa diyor süper heceli falan diyor yani. Bunları biliyor yani.
Hayır, o kadar değil canım. Onların nasıl okunacağı zaten altında yazıyor. Görünüyor yani. Onun ortalama zeka yetiyor onun için. Öyle bir acayip
bizi
teknik.
Bizi de yedi bu arada. Ortalama zeka yetiyor, sende yok diyerek.
Hayır, teknik bilgiye gerek yok. Altında nasıl okunacağı yazıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. 87 kışıydı. Cerrahpaşa'da nöbetteydim. Bütün klinik çalışanları da arkadaşımızın evinde toplanmıştı Yeşilköy'de. Kar bir bastırdı ki o 87 karını hatırlayın. Yani hatırlayanlar vardır. Benden nöbeti teslim alacak arkadaşlar da gelemediğinden ben 2 gün nöbette mahsur kaldım. 2 gün hasta sahipleri bana bakıyor gibi bir durum oldu. Oturduğum anda sızıyordum. Serviste 36 hasta vardı. Düşünün halimi diyor. Nermin göndermiş.
Evet, o sizin için kötü olmuş tabii, doğru.
Evet, epey sıkıntılı. Yani
gelemeyenler de ne keyif yapmıştır ha. Evden çıkamıyoruz hayatım ya, ne yapalım işte.
Abi öyle deme, 36 saat birisinin evinde sürekli böyle mahsur kalmak, kendi evinde de değilsin. Zordur yani. Ya biz çok eğlenmiştik o 87'yi ben hatırlıyorum. Yani böyle evin gerçekten hani Koca Mustafa Paşa, ki Koca Mustafa Paşa'da nadir öyle kar yağardı, böyle bir metre bir buçuk metre ben o zaman gördüm kar.
Evet o zamandı.
Yani evin kapısını açtığımızda, ya böyle hani dışarı doğru değil içe doğru açılıyor, kapıyı açtığımızda bayağı böyle bir metre kar vardı ya. Hani evet. Karı küreyerek sokağa çıkmak durumunda kalmıştık. İstanbul
87
için
öyleydi.
Çok olağanüstü bir durum. Bakalım, Bursa'dan Harun, benim mahsur kalma hikayem. Yıl 2001, eşimin ailesi, baldızlarım ve eşimle beraber Antalya'ya tatile gittik. Konyaaltı plajında böyle fazla da yüzme bilmediğim için deniz yatağıyla suya girdim. Bir ara içim geçmiş uyumuşum. Konya altında böyle denize girip deniz yatağının üstünde o kalabalıkta, ki genelde kalabalık olur Konya altı, nasıl uyuyabilir insan yani?
Ben asla uyuyamam yani.
Neyse bir uyandım, denizin ortasındayım. Kıyıdan epey uzaklaşmışım. Korkudan hiç kıpırdamadan kurtulmayı bekledim. Yaklaşık 2 saat fark edilmeyi bekledim. Tabii denizin akıntısıyla iyice uzaklaştım kıyıdan. Allah'tan kayınpederimin aklına gelmişim de. Diğer ailenin diğer fertleri de hiç sormamışlar.
Oğlum, kimse sormuyor yani.
Bu nerede diye. Bir tek kayınpeder, o da kızım şimdi bu giderse ne olacak, yalnız başına kalır falan diye muhtemelen düşünmüştür. Ömrümün en uzun 2 saatinde kızarmış tavuğa dönmüştüm. Bir daha deniz yatağımı, tövbe diyor. Bu deniz üstünde mahsur kalma olayı varmış demek ki.
Böyle kalmış yani, çok ilginç.
Evet.
Utku diyor ki 2000 yılı olmalı, İstanbul'dan arabayla dönerken Akhisar öncesi kar yağışı nedeniyle yol kapandı.
Evet.
Arabada geceledik. 10 dakika çalıştırıp 50 dakika bekleme şeklinde plan yaptık.
Tamam.
Ancak motor kapanınca öyle soğudu ki araba, plan yürümedi diyor.
Yani o soğukta 50 dakika çalıştırmamak arabayı çok doğru bir şey değil yani. Öyle
ne
durum...
yapmak lazım böyle bir durumda?
Abi öyle durumda...
Diyelim ki çeyrekte bu benzinim var.
Valla şöyle, kısa aralıklar vereceksin en kötü.
Ne ama, kadar kısa yani?
Ya ne bileyim ben, 10 dakika çalıştırıyorsan 5 dakika kapatacaksın. Hemen tekrar arabanın içi soğumaya başlamadan yeniden çalıştıracaksın. Arabanın içinin soğuması motorun da soğuması manasına gelir. Motorun soğumasına müsaade etmeden, kaldı ki motor soğukluğunu, sıcaklığını o göstergeden anlayabiliyorsun ya. Göstergeden anlayacaksın, hararet sıcaklığı, baktın düşüyor, tekrar çalıştıracaksın. Bence öyle yapmak lazım. Ve gittiği yere kadar, benzinin bittiği yere kadar böyle yapacaksın. Bitti çalıştırmıyorsun, o zaman en yakın işte konaklama tesisi, benzinci bilmem
tabii
ne.
Tabii gitmek şart.
Gitmek şart yani. Tarih 12 Mayıs 2021. Türkiye'den Amerika'ya gitmek üzere Fransa aktarmalı biletlerimiz, çalışma vizemiz, temelli yerleşeceğimiz için muhtelif bütün kıyafetlerimiz ve ekstra para verilmiş ekstra valizlerimizle yola çıktık. Malum Covid dönemi, uçabildiğimizi teyit ettik. Bakabildiğimiz her yere baktık ve bir uyarı göremedik. Delta Hava Yolları ile gidiyoruz. Türkiye ofisleriyle görüştük. Tamam uçabilirsiniz dedi. Her şeyi garantiledik. Fransa'ya indik. Kapının açılmasını bekliyoruz. Sonunda anons geldi. İşte Charles de Gaulle Atlanta uçuşu için ilgili kapıya gittik. Evraklar kontrol ediliyor. O sırada bize şurada bekleyin, görevli gelip evraklarınızı kontrol edecekler dedi. Yer hizmetlerindeki hanımefendi, neyse Amerika sınır kontrol memuru geldi evrak kontrolüne ve bize green card ya da Amerika vizeniz yoksa buradan uçamazsınız. Ülkenize dönüp 14 gün bekleyip direkt uçmanız lazım dedi.
Nasıl 14 gün bekleyip ülkenize dönüp ya?
O dönemki karantina kurallarıyla alakalı tahmin ediyorum. Eşimle birbirimize baktık ve başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Arada yaşanan şans zorlama ve gelişen detayları geçiyorum. Türkiye'den uçuluyorsa Avrupa'dan da uçuluyordur mantığıyla aklımıza aksi bir durum da gelmemişti. Neyse bizi son uçakla Türkiye'ye geri yolladılar. Valizlerimizi de dönüş uçağına aktaracaklarını söylediler. Biletimizi verdikleri saatle uçuş arasında 14 saat vardı. Ve malum Charles de Gaulle Havalimanı dünyanın en büyük havalimanlarından. Abi havalimanındaki bütün koltukların minderlerini, rahatlığını deneyimledik. 14 saat.
Saat abi, kolay mı?
Ama maksimum 5 saat geçti. Yani bu 5 saatte bütün koltukları bitirmişler. Bu esnada yavaş yavaş acıkıyoruz. Covid sebebiyle 2-3 saat ve fazlası uçuş aralarında mağaza, kafe ve bilumum yerleri kapatıyorlarmış. Tam yemek yiyeceğiz, bir baktık ki bütün yerler kapandı. Resmen Terminal filminin hayat bulmuş hali gibiydik.
Hakikaten ha, geçen yine izledim.
Havalimanında toplam 19 saat vakit geçirdikten sonra uçağımıza binip tıpış tıpış Türkiye'ye döndük. Valizleri uçağa yüklememişler ve 4 saat kayıp eşya işlemleriyle uğraştık indikten sonra. Sadece uçakta acil durum için birer set alt üst iç çamaşırı, çorap vesaire kıyafetimiz var ve dımdızlak ortada kaldık. Sonunda 14 günde Türkiye'de mahsur kaldık mı? 15. gün direkt uçuşla sağ salim vardık ama başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına anca gelmiştir. Ha bir de tam döndüğümüzde evi su bastığının haberini site yönetiminden aldık.
Abi sizde nedir ya, film gibi yani.
Evimizden de olduk 11 gün için. Döndükten 9 gün sonra valizler geldi, 12. günde eve girebildik.
Bir ay sürmüş sizin seyahatiniz ya.
Siz bütün bunlara rağmen yine de gittiniz değil mi?
Gidecek abi, ne yapacak başka?
Yok yani sanki böyle evren gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin la oğlum, deli misiniz siz? Öyle yapmış gibi geliyor bana ama.
Ama neyse. Ne olacak, gidecek mecbur yani.
Evet, umuyorum bir sorun yoktur şu anda.
Yıl 1993, üniversite yılları, Adana'dan Erzurum'a gidiyorum. Adana'dan çıktık, bir saat sonra Pozantı'da 22 saat mahsur kaldım. Mahsur kaldığımız yerden 30 kilometre geride hiç kar yoktu üstelik diyor. Yani geldiği yolda hiç kar yok.
Evet.
Gittiği yerde kar olduğu için 22 saat mahsur kalmış.
Pozantı'da.
Evet.
Fena. Afrika'da 4 ay mahsur kaldım.
Nasıl ya, öyle bir şey mi var yani?
İşte bak anlatıyor. 2020 Mart ayı başında iş seyahatince bir haftalığına Gine'nin başkenti Konakri'ye gittim. Uçağım Gine'ye indiği gün bütün sınırlar Covid-19 önlemleri kapsamında kapatıldı ve uçuşlar iptal oldu. Daha vahim kısmıysa annem eşim yalnız kalmasın diye bir haftalığına bize gelmişti. 4 ay boyunca 65 yaş üstü olduğu için eşimle aynı evde mahsur kaldılar. Yüzerek Afrika'dan dönecektim neredeyse.
Ya ben de ne diyorum ya.
Türk Hava Yolları kurtarma uçağıyla dönebildim. İzmir Buca'da kız öğrenci yurdunda 2 haftada karantina sonrası evime döndüm ve evliliğimi kurtardım.
Zor bir döneme denk gelmişsiniz.
4 ay ne demek
ama
ya?
Ama 4 ay mı kalmış yani? 4 evet, ay sonunda mı dönmüş?
4 ay sonrasında kurtarma uçağıyla dönebilmiş.
Vay.
Ya sınırlar kapatıldıktan 4 ay sonra dönebilmiş.
Ne yaptın orada 4 ay?
Abi ne bileyim ben orada
Ne yaparsın yani?
Ben bayağı 4 ayda yeni bir hayat kurardım orada herhalde yani. İşte eşli çocuklardı falan.
Eşli çocuklardı 4 ayda.
Gerçi 4 ay yetişmez tabii de. 4 ay çok uzun ya.
Çok uzun yani. Bir işin yoksa ne yapacaksın yani orada?
Sene 2009 Mardin Nusaybin'den 4 arkadaş Halep'e gitmek istedik. Ben pasaporttan ilk geçtim. Diğer arkadaşlarımdan birinin pasaportunda sorun çıktı. Onlar geçemedi. Suriye'ye giriş yaptıktan sonra minimum 24 saat kalmak gerekiyormuş. Suriye polisi beni Türkiye'ye yollamadı.
Allah Allah.
Demiş ki girdin 24 saat kalacaksın.
Ya olur mu ya?
Demiş ki arkadaşlarım giremedi, benim dönmem lazım. Demişler ki olmaz. 11 saat rehin kaldım. Suriye sivil polisi geldi. Hayırdır sen neden bu kadar saat buradasın diye fırçaladı. Sonra arkadaşlar bizim Türk polisine durumu izah etti. Komiserimiz siz bizim vatandaşımızı nasıl alıkoyarsınız diye Suriye sınırına geçti. İşte orada başladı gerginlik bizim aramızda.
Orada değildir herhalde.
Sonra benim pasaportuma mühür vurdurttu. Kolumdan tutup Türk tarafına geçirdi. Benim yüzümden çatışma çıkacaktı. Bu arada pasaportunda sorun çıkan arkadaşım Aslıhan'a da buradan selamlarımı iletiyorum ayrıca diyor.
Ama pasaportta sorun çıkmış, ne yapsın? O ne saçma bir şeymiş ya. Girdin 24 saat önce çıkamazsın.
İşte öyle demişler. Girdin 24 saat çıkamazsın
ya,
demiş.
Ya numara yapmışlar sana.
Bu da demiş ki tamam o zaman bekleyeyim. Demişler ki sen ne bekliyorsun burada? Ben bekliyorum işte arkadaşlarım.
Sen bekle dedin.
Sene 2015, 1 Nisan Suudi Arabistan Riyad'da havalimanı şantiyesinde çalışıyorum. Aile vizesiyle 3 aylığına eşim ve 10 aylık oğlumu yanıma getirmek için İstanbul'a geldim. Flynas Hava Yolları ile Sabiha Gökçen Riyad seferi, Riyad'da kum fırtınası varmış, alana inemedik. 3-4 sefer pas geçtik ve en yakın olan Bahreyn'e yöneldik.
Evet.
Orada da kum fırtınası var. Neyse güç bela indik ama Flynas o ülkeye uçmuyormuş. Yer hizmeti anlaşması yok. 3 saat uçakta bekledik. Oğlumuz küçük, açlık, bez değişimi vesaire bir sürü problem var. Hostesler bütün stoğu bitirdi. Uçak full. Allah'tan bize biraz torpil geçtiler. Sonunda IATA bizi otele yerleştirdi. Diplomat Otel bize King Suite vermişti. Ertesi gün başka bir uçakla Riyad'a gidebildik. Tabii valizleri başka uçağa vermişler. İki gün sonra valizler gelebilmişti diyor. Riyad'da mahsur kalmıştık diyor yani.
Artık valizi de boş ver canım. Bahreyn'de mahsur
Bahreyn'de özür dilerim mahsur kalmışlar. Evet.
Ama şey yani yatak bize jest yaptı falan neymiş ya. Size King Suite'e falan almışlar yani.
Denk gelmişti diyor King Suite canım yani.
Ya yok canım o kendisi diplomat herhalde.
Ama şöyle bir durum var. Yo havalimanı inşaatında çalışıyordum diyor ya.
Ama orada diplomat olarak çalışıyormuş yani.
Ya hayır diplomat otel diyor.
Ha otelde diplomat olarak almış
ya işte. Otelin adı diplomat otel.
Ha.
Of.
Otelin adı diplomat otel mi oluyor?
Olur. Diplomat diye araba vardı ya. Opel'in miydi? Öyle bir modeli vardı.
O havalı. O güzel yani.
Bu arada bilginiz olsun. Yani bu hem Türkiye'de sivil havacılıkta geçerli hem IATA'da geçerli. Uçak yolcularının birçok hakkı var. Yani işte böyle inmemeniz gereken bir yere indiniz. Uçakta 3 saat beklediniz. Havalimanında 4 saat beklediniz. Mesela 3 saat bekleyince bir hakkınız. 5 saat bekleyince daha fazla hakkınız. 6 saatten daha uzun bekleyince daha başka haklarınız var. Bilmiyor olabilirsiniz bu haklarınızı. Hepimizin elinde akıllı telefon var. Girin Türkiye'de sivil havacılığın internet sitesine, oradan görebilirsiniz yolcu hakları diye. Yurt dışında eğer böyle bir şey yaşarsanız IATA'ya girin. IATA'nın yolcu hakları bölümünden haklarınızı okuyun. Yani o hakları genel olarak biz yolcular bilmiyoruz. Bilip bu hakları, benim böyle bir hakkım var sivil havacılıkta ya da IATA'da bak diye gösterdiğinizde oradaki yer görevlisine ya da havayolu şirketi
böyle
görevlisine.
FBI kartı görmüş gibi şaşırıyor değil mi görevli?
Yok değil öyle değil. Hayır, öyle yapınca yapıp ben süpervizörümü çağırayım yapıyorlar. Çünkü benim başıma geldi o. Ondan sonra hakkını bilen yolcu olduğunuz zaman, çünkü o kanuni olarak hakkın senin. Onu vermediği zaman havayolu şirketlerine çok büyük cezalar kesiliyor çünkü.
Dersin bana 50 euro geçerim ya.
Ya bak gördün mü işte.
Onu, beklerim orada yani.
İşte onun da şeyi var. Mesela o 50 euroyu vermek zorunda sana yemek yemen için. Eğer havalimanında seni belli bir sürenin üzerinde bekletirse. Öyle
tamam,
bir durum var.
Versin abi.
Onu istediğin.
Sorun değil yani.
Ya tamam, onu istediğinde bil diye bunu söylüyorum. Yani kanuni hakkın olduğunu bilerek istersen.
300 euroyu versin, biletimi vereyim, ertesi gün gideyim.
Sonra 1000 euro versek neler yapacaksın belli değil. Tamam onu anladık yani. Sene 2004, kız arkadaşım bir alt katta oturuyor. Onun ailesiyle bizimkiler pikniğe gittiler. Biz de bir bahaneyle gitmedik. Onlar gider gitmez tabii ben aşağı indim. Evde güzel güzel vakit geçiriyoruz. Kapı çaldı. Apartmanda oturan bizim başka bir akrabamız içeri girdi. Tabii o gelmeden önce ben yatak odasına saklandım. Dedi ki kız arkadaşıma, annen Nevresim takımı almış, getir bir bakayım dedi. O da dedi ki yatak odasında serili, gideyim getireyim. Ben hemen kapının arkasına saklandım. Kız arkadaşım kapıyı açıyor, ben kapının arkasına sıkıştığım için kapıyı bir türlü tam açamıyor. O sırada yatak odasının camı açık, karşı binada mahallenin dedikoducu teyzesi camda. Kapı açıldıkça ceyran yapıyor, perde havalanıyor. Ben hemen üzerime etrafta bulduğum montları, elbiseleri attım. Neyse ki beni görmedi. 10 dakika boyunca kanter içinde mahsur kaldım. Ama o 10 dakika 10 yıl mıydı? 100 yıl mıydı anlayamadım.
Doğru,
diyor.
Öyle olmuş yani hakikaten.
O kısa süreli fakat şok şeklinde geçen mahsur kalmalardan bu.
Ankara'dan Kocaeli'ne geçmem gerekiyordu.
Evet.
Ankara İstanbul otobanında Bolu tünellerine gelmeden mahsur kaldım diyor Serkan. Yaklaşık 3 saat süren mücadelede kurtuldum. İşin kötü tarafı İzmirliyim ve ne kar ne buz yani görmedim. Ecel kelleri döktüğüm doğrudur diyor.
Evet, bir de hiç böyle kar soğuk buz falan görmeyip böyle karda buzda mahsur kalmak daha da şok edici, insana daha fazla travma yaşatıyor. 2015 İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan gece saat 4 civarı bindim uçağa. 1 saat rötarlı, Sincan aktarmalı. Sincan aktarmalı. Çin'in Sincan. Çin Sincan aktarmalı. Şaz Huang yapacaktım. Neyse Sincan'a bir saat geç varınca uçak kaçtı ve günün tek uçağı. Diğer gün toplantı sabah saat 9'da, sonrası Şangay'da devam edecek. Böyle de bir program var diyor. Uçak kaçınca sonraki günü beklemeden Pekin'e gece saat 12'de varacak uçağa bindim. Pekin'de indim, taksiyle 45 dakika yolculuktan sonra Shas Huang'a giden tren istasyonuna vardım. Gece saat 1.30. Tren bileti aldım sabah 4'e ve saat 8 civarı ulaştım. 14'e kadar toplantı sürdü. Sonra koştur koştur yeni tren istasyonuna gittim. 150 kilometre bu arada gittiğim yer. Saat 16'da Şangay hızlı trenine ulaşmak için 5 dakika kala ulaştım. Ve arkasından yeniden 3,5 saatte Şangay'a vardım. Saat 10 civarı çıktım. Otele vardığımda 12 idi. Sadece yolculukta kestirdiklerim hariç hiç uyumadan yaptım bütün bunları diyor.
Kaç saat sürmüş acaba toplamayı?
Ben hesaplayamadım
ben,
evet, bir yerden sonra.
Saat evet saat farklılığına geldi falan gitti de.
2015 diyor ya, 2016'da bitmiş öyle görünüyor. bakalım 21 Nisan 1988'de Erciyes'ten kayaktan dönerken kar ve tipiden Kayseri'ye inemedik. O zamanki beden terbiyesi tesislerinde mahsur kaldık. Bu duruma en çok sevinen de tesisin bekçisi Baba Yiğit lakaplı kişi olmuştu. Çünkü tesis bir dahaki kışa kadar kapanacaktı. Tek başına kalacaktı kendisi. Epey bizimle vakit geçirdi diyor.
Vay.
İnsana doydu diyor yani. Öyle olmuş.
Kapanmadan önce.
2014'ten 2015'e gireceğimiz yılbaşında Akça'ya giderken kamyon devrilmesi sonucu 5-6 saat aynı yerde çakılı kalmıştık. Ama polis memuruna başka yol var mı diye sorduğumda bana dağ yolunu önermişti. Çok kar vardır, tavsiye etmem dedi. Ben de altımdaki araca güvenerek, ki 92 model bir Vitara'm vardı diyor, dağ yoluna daldım. Dediği gibi acayip kar vardı. Bütün normal araçlar kalmıştı. Arabanın yarısına kadar kar kaplıydı. Ama çektim 4H'ye vitesi. Yürü be koçu dedim, koçum dedim.
Gider ama yani.
Hem yürüdüm, yolu açtım. Arkaya baktığımda bütün araçlar peşime takıldı. Muhteşem bir histi diyor.
Gider abi, öyle ben de bir kere gittim. Acayip bir his yani.
Evet, öncü araç olarak yolu açmış. Arkasından gelenler de belki 2014-2015 arası o yolda kalanlardan, o Vitara'nın arkasından gidenlerden biri de bizdik diyen birileri vardır, vardır yani. Belki şu evet. Anda bizi dinleyen.
Hakikaten. Bazı araçlar çok iyi gidiyor ya.
Bak uluslararası bir kargo firmasında çalışıyorum. Dün akşam 17'de Adana'dan Gaziantep'e giden aracımız Gevurdağ'ında mahsur kaldı. Gaziantep'e gidemeden Kömürler Kavşağı'ndan Adana'ya az önce geri döndü. Şoförü görmeliydiniz. Aç, susuz, perişan olmuş. 24 saatten beri yolda diyor. Adana'dan Burhan göndermiş.
Çok yazık.
Adana'dan Gaziantep'e yola çıkıyor. Dün akşam saat 17'de. Ve şu anda geri dönüyor. Yani yol kapalı, mahsur kalıyor ve 24 saat sonra tekrar Adana'ya geri dönebiliyor. Bu arada Adana Gaziantep arası 2 saat falan sürüyor normal koşullarda. Düşünün yani.
Geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun.
Hakikaten büyük geçmiş olsun. Bakalım. 96 yılı sanırım İstanbul Üniversitesi Beyazıt. Okulumdan Bakırköy'e gitmek için Yusufpaşa'dan otobüse 4'te bindim. Yağmurdan dolayı Merter'i su basmış. Gece 12'de eve varabildim. Merter'de otobüsten inip yüzenler olmuştu.
Nasıl yani?
Yani belediye otobüsünde mahsur kalmış. Evet evet, demiş ki ben beklemeyeceğim artık, yüzeceğim deyip yüzerek, E5'ten yüzerek gidenler olmuş yani.
Orada şambiyel falan da vardır.
Bilmiyorum. 8 saatte akraba olmuştuk otobüsün içinde. Tabii cep telefonu falan da yok o zaman. Ailem çıldırmıştı meraktan diyor.
Doğru.
Düşünsene, cep telefonu yok, bir şey yok, hiçbir şey yok.
Ulaşamıyorlar.
Belediye otobüsün içinde 20-30 kişi bir arada bekliyorsun. Çok acayip
ben
değil mi?
Ben sana diyeyim mi, film çekilir o. Tabii. Veya dizi bile çekilir.
Evet, bunun filmi bile olabilir, doğru. 2000 senesinde üniversite için İstanbul'a geldim. 21 yıldır mahsur kaldım, çıkamıyorum.
O başka bir şey yok.
22 artık.
Birçok kişi de var, evet.
Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim. Bir kez daha soralım dinleyicilerimize, acaba sizin böyle bir mahsur kalma hikayeniz var mı bir yerlerde diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek ve çarşamba gününün akşamındayız. 7.30 oldu saat. Devam ediyoruz yayınımıza. Mahsur kalma hikayeleri konuşuyoruz bu akşam. Dinleyicilerimize soruyoruz. Mahsur kaldım bu akşamın konusu. Türkiye'nin birçok noktasında dünden beri mahsur kalanlar var biliyorsunuz. İşte Gaziantep'te dünden beri yaşananlar 7.000 kişi diye açıklamış Gaziantep Valiliği mahsur kalanların sayısını, evet, ki evet, daha yüksek olduğu da söyleniyor. Henüz Tarsus Adana Gaziantep yolunun Antep istikametinin açıldığı, Nurdağ tarafının daha yeni açıldığı ile ilgili gelen bilgiler var. Dolayısıyla mahsur kalanlar var. Dün İstanbul Ankara yolunda mahsur kalanlar vardı aynı şekilde.
Dün de bugün de vardı.
Evet. İşte biz de soruyoruz, sizin böyle bir mahsur kalma hikayeniz var mı acaba diye dinleyicilerimize. 2010 yılında Avcılar'dan saat 16'da yola çıktım. Akşam trafiğine kalmamak için 5 dakika sonra trafik kilit oldu ve gece 12.30'da eve vardım. Köprüdeki otobüs kazasından dolayı 8.5 saat trafikte mahsur kalmıştım. Gördüğüm bütün satıcılardan simit, su, muz, çikolata, onları alarak karnımı doyurmuştum diyor. Öyle zamanlarda, evet, yani evet, afet zamanlarında gerçekten de çok böyle işe yarıyor.
Peki bu tip zamanlar için araçta bir şey mi bulundurmak lazım acaba ya? Yani işte su, bisküvi.
Yani ben de hep böyle su mutlaka olur da arabada. Ama böyle bir şey işte bisküviydi misküviydi, çıbık kraker falan. Onlar
çıbık
da,
mı?
Çıbık kraker. Severim ben, çubuk krakeri severim. He. O mesela bulunsun isterim hep böyle. Ya bulunur da genelde benim arabada.
Çikolata, mikolata.
Yani çikolata eriyor sıcakta.
Nerede sıcakta abi? Sıcakta mahsur mu kaldık ya? Buz gibi ama.
Şimdi öyle de başka zamanlarda eriyor. Erimeyecek şeyler olursa daha makbul oluyor. Daha iyi oluyor. Kıbrıs'tan Selman diyor ki 2019 yılında İstanbul'a Fenerbahçe maçını izlemeye gelmiştim. Alışveriş, maçın atmosferi, arkadaşlarla makara falan 24 saat hiç uyumadım. Dönüş saati geldi. Türk Hava Yolları ile Kıbrıs yolculuğu başladı. Uçak kalkar kalkmaz ben uyumuşum. Ansızın Antalya Havalimanı için iniş anonsu yapıldı. Uyku sersemi yanlış uçağa bindiğimi sanıp durdurun inecek var benim uçağım değil diye bir anda bağırmaya başladım. Kendime geldiğimde uçuş görevlilerinden 3 kişi beni sakinleştirip sis yüzünden Ercan'a inemediğimizi, bu yüzden Antalya'ya ineceğimizi söyledi.
Senin dünyadan haberin yok tabii o sırada.
Hayır, dünyadan haberi yok ayrı da durdurun uçağı neymiş ya?
Ya işte panik.
Sonra biz Antalya'da uçakta 7 saat bekledikten sonra evimize dönebilmiştik. Bense nasıl uyuduysam böbreklerimi çalsalar haberim olmayacakmış diyor ya.
Sen hakikaten öyle bir uyumuşsun yoruluyorum. Dünyadan haberin yok ya. Uçağın i̇şte, inemediğini bilmiyorsun. Başka alana geçtiğini bilmiyorsun.
24 saat ama diyor. Hiç diyor uyumadım diyor İstanbul'da. Öyle bir gün geçirmiş ki onun yorgunluğuyla. Bundan 15 yıl önce Edirne'de Luna Park'a gittik. Hiç sevmediğim halde arkadaşlarımın zorlamasıyla gondola bindik. Hakikaten benim de hiç sevmediğim bir şeydir gondol.
Gondol ucuna oturacaksın onun.
Hatta yer kalmadığı için en uca oturduk.
En güzelidir abi.
2 dakika sonra küfürler içinde söylenirken bir anons yapıldı. Kayışlarla ilgili bir sıkıntı oldu ve çalıştıklarını ilettiler. Sorunu çözene kadar duramayacağımızı söylediler.
Olur mu canım öyle şey?
İşte öyle demişler yani, bir sorun var durduramıyoruz demişler. Yaklaşık 45 dakika gondolda mahsur kalmıştık diyor. Yani
45 geliyor. Yani 5 lira o da.
45 dakika benim için 45 saat gibi geçmişti diyor. Olamaz mı canım?
Öyle olamaz şey. Abi. 45 dakika olamaz abi.
Onun bir şeyi oluyordu. Ben böyle hiç binmem izlerim. Bir şey var. Tekerlek gibi bir şey var. Değil mi? Onu böyle o tekerleği ileriye doğru ittirip altından fren yaptırıyorlardı, evet, ona. Demek ki mesela o mu bozuldu acaba? Ondan dolayı mı şimdi fren yaptıramazsan durduramazsın? Nasıl
abi 45 dakika o gondolda öyle kalsan haber olurdun. Gazeteye, televizyona her yere çıkardın.
Değil mi?
Onun içindekiler zaten içindekini dışarı dökerdi.
He.
Büyük olay çıkardı yani. Bana 45 saniye 45 dakika gelmiş gibi geliyor
45
ona.
45 saniye.
Evet.
45 saniye de mahsur kalmamışlardır canım. O ne öyle ya? Arkadaşımız Can Saddam Kuveyt'e girdiğinde son uçakla Türkiye'ye gelmiş. Bütün paralar Kuveyt'te kalıyor tabii. Nakit paraları da Filipinli sevgilisi kapalı çarşıda kapkaççıya kaptırınca kendisiyle tanışmıştık. O zaman çok sevmiştik, hala kulaklarını çınlatırız diyor.
Yani mal varlığını zaten Kuveyt'te bırakmış.
Evet, çok az bir para varmış ceplerinde. Onu da kapalı çarşıda Filipinli sevgilisi çaldırmış.
Aa.
Sonra Türkiye'de mahsur kaldılar onlar da anladığım kadarıyla uzun
öyle
bir süre.
Öyle olmuş yani, geçmiş olsun.
Çünkü o Saddam Kuveyt'e girdikten sonrası epey bir uzun sürdü hatırlayacaksınız.
Sonra Kuveyt'e dönüp aldın parasını acaba?
Yok canım, nereye? Bakalım. Doktorum diyor Metin. Bütün gün çalıştım, yoruldum. Gece de iki kişi nöbetçiyiz. İlk ben çalıştım, arkadaş dinlendi. Sonra da tam bana dinlenme sırası geldiğinde ameliyathaneden aradılar. Bir hastada ilaç alerjisi olmuş, dahiliyeci lazımmış. Arkadaş da sen gidiver sonra uyursun dedi. Gittim baktım hastaya. Hastayı kata çıkardılar. Hemşireler ameliyat iptal olunca gittiler. Biz de anestezist arkadaşla sohbet ediyorken anons geldi. Acile ambulansta yoğun bakımlık hasta gelmiş. Anestezist arkadaş bekle ben bir hastaya bakıp geleyim dedi, gitti. Tek kaldım ameliyathanede. Arkadaş gelene kadar da ameliyat masasına uzandım.
Uzandın mı?
Yeşilleri de yorgan yaptım. Uyumuşum. Arkadaşla işi uzayınca yoğun bakıma gitmiş. Bir sıcaklık hissiyle uyandım. Meğer gece 4'te ultraviyole lambalar yanıyormuş sterilizasyon için. En kötüsünden solaryuma girmiş oldum. Bir baktım telefonumu da unutmuşum katta. Kapılar UV lambalar yanınca kilitleniyormuş. Korku filmi gibi. Üstüme örtüleri çekip beklemiştim. Allah'tan başka bir ameliyat çıkmış. Beni 3 saat sonra bulmuşlardı. Tavuk gibi kızarıyordum resmen diyor ya.
Hakikaten ha. Ne büyük olay ha.
Ameliyathanede mahsur kalınır mı? Kalınıyor işte demek
ki. İçeride telefon yok muydu acaba?
İşte ben de onu merak ettim. Sizin cep telefonunuz yok da mesela içeriden dışarıya bir şekilde bir yöntem yani, yok mu yani? Için. Filmlerde görüyoruz ya mesela yukarıdan basıyor mesela yukarıdan izlerken dur onu kesme falan diye böyle yapıyorlar ya.
Ya yabancı filmlerde onları.
İşte ne bileyim bizdeki ameliyathanelerde.
İşte basıp iki çay yani.
İki çay mı?
Evet.
Çay ocağına bağlı demek ki.
Evet, oradan diyorsun iki çay gönder. Sen ne içiyordun kaptanım? Kaptan dinle hocam.
Şey hocam ben oralet alayım. Oraletçiyim ben.
Bir oralet, oralet iki tane de şey istiyoruz. Türk kahvesi.
Benim adım Hayalet. Benim oraletim var orada söyleyin.
Bak işte buyur. Bu yayınların sonlarına doğru böyle bir şey oluyor sana. Covid'den sonra oldu ama.
Hayır hayır. Behzat Ç'de şey var. Hayalet evet. Sürekli böyle oralet söylüyor ya.
Evet.
Bir yerde çay mesela ben oralet alayım falan diye. Adam en son şey en son izlediğim bölümde Esenboğa Havalimanı'nda çektikleri bir bölüm var. Orada böyle açıkta bir restoran var ya havuzun kenarında orada oturuyorlar. Orası Burger King falan bir şey ama orada bile oralet içiyordu adam ya.
Öyle tarzı var abi.
Tarzı var. 3 ay kadar önce Sirkeci Harem arabalı vapurunda arabamın aküsü bitince dördüncü sefer sonunda gelen yol yardımıyla kurtuldum. Yani
nasıl ben anlamadım dördüncü sefer.
Şimdi arabanın aküsü bitince kalmış tamam. Arabalı vapurun içinde.
Tamam.
Ama şimdi arabayı çıkartamıyorsun fakat vapurun çalışması gerekiyor. Yeni yolcular geliyor karşıya geçiyor tekrar dönüyor tekrar gidiyor tekrar
orada
dönüyor.
Orada şey yok yol yardım gelmiyordu.
Tabii yol yardım yok. Neyse araba da diyor hibrit olduğu için ne olduğunu da anlayamadım. Bütün gemi personeli bana yardım etmek için seferber oldu. 19.30'da bindiğim vapurdan 23'te indim.
Abi senin süpermiş ya. Ekstra para ödedin mi?
İnerken kaptan dahil bütün gemi personeli alkışlarla uğurladı.
Çok iyiymiş ya.
Ama sürpriz sondaydı. Bu gidiş gelişler için benden ödeme talep ettiler.
Ama dedin ya sana işte abi.
Fakat o kadar kibardılar ki sadece iki sefer parası aldılar sağ olsunlar.
İşgal ediyorsun çünkü yani gemiyi.
Abi evet neticede bir arabalık yer hakikaten gidiyorsun geliyorsun işgal ediyorsun ona.
Ama çok iyiymiş bu ya.
Gerçekten yapacak bir şey yok. Burada mahsur kalmışlığımız var mı bizim mesela? Bizde mahsur kalan oldu mu bu Covid döneminde falan?
Bir yer onun için bayağı bir stok yaptık. Ama mahsur kalma değil de Mehmet'e bir görev yıkmıştık yani.
Ha, yani ama olur da mesela kar yağışı olursa mahsur kalırsak falan diye de biz burada hazırlıklar yaparız.
Ama kar değil galiba değil mi? Covid'le ilgili.
O Covid'ti ama yok karla ilgili de bizde oluyor. Mesela geçen sene de konuşmuştuk hani işte AKOM'dan yine uyarı gelmişti. İşte kar yağar yollar kapanır. Burada kimse kalmazsa
ne
diye.
Ne var şu an bir şey yok abi ne yapacak adam?
Daha
geçen sefer buraya konserve yığdık, ekmekleri yığdık.
Şimdi cuma günü başlayacağı için biz yarın o hazırlığı yine yaparız buraya. Kaldı ki bizim arkada biliyorsunuz Zula'da
hazırlık vardır.
Var var yani orada bir hazırlık var. Orada
o
problem
Zula'dakilerle adam şey mi söylüyorsun?
Ne, hayır yok canım şey.
Onlar olmaz çünkü yani sabaha da adam.
Hayır konservelerimiz var.
Sağolsun
yurt konservenin zamanında gönderdiği konserveler. Barbunya plakiler var. Efendime söyleyeyim aşure var ya. O derece yani.
Ha şeyler var. Mekanın gönderdiği ekmekler
ya,
var.
Ya mesela Lalorain'ler var mesela. Onları biz burada ekmek pişirebiliyoruz. Ekmek pişirebiliyoruz ya. Pişmemiş ekmeğimiz falan var yani o derece. Bir de tabii salonda bizim içeride radyonun salonunda, bekleme salonunda Fugo Mobilya'nın mobilyaları var. Sağolsunlar.
Onu mu yiyecek adam?
Hayır yemeyecek.
Ha rahat rahat kalacak.
Rahat.
Tamam.
Onun bir tane mesela uzun bir koltuk var, onda gayet rahat uyunuyor.
Ya o çok güzel ya,
çok
bayağı
güzel.
İyi o.
Ben o tekli koltukları seviyorum. Bugün hatta sosyal medyadan da paylaştım Instagram'da.
Ha gördün mü onu?
Ben bayılıyorum hem rengine hem rahatlığına. Bir de gümüş zaten. İkimiz sürekli sürekli o koltuktayız.
Rahat hakikaten öyle.
Yok sağ olsunlar. Fuga Mobilya 30 yıl önce kurulmuş bu arada. 30 yıllık bir marka ve %100 yerli sermayeyle bütün dünyada bu arada büyümeye devam ediyor. İhraç da ediyorlar ürettiklerini ve hakikaten de son derece uzman bir ekiple çok da güzel tasarımlarla çalışıyorlar.
Ya şey bayağı şey yani modern ve fonksiyonel tasarımlar. Ben...
Buraya geldiler işte dediler ki Kafa Radyo'ya dediler böyle bir mobilya yakışır diye. Ürettiler, dizayn ettiler, bizim için özel renkler belirlediler, yaptılar. Hakikaten son derece güzel oldu. 30. yılında şu anda onların bir kampanyası da var bu arada. World Card'lı 9 aya varan vade seçenekleriyle alabiliyorsunuz Fuga Mobilya ürünlerini. Web sitesine girdiğiniz zaman, fuga.com.tr'ye girdiğiniz zaman oradan detaylı bilgileri hem görebiliyor hem de fiyat teklifi de alabiliyorsunuz aynı zamanda.
Ha oradan fiyat teklifi alabiliyoruz.
Evet, evet fiyat teklifi de alabiliyorsunuz. Onu da aynı zamanda hatırlatmış olalım. Yani dolayısıyla bu cuma sen mi varsın? Cuma sen, bu neden kar yağışlarına falan hep sen denk geliyorsun Mehmet?
Abi çünkü haftanın çoğunda o kalıyor zaten.
Ha,
adamı
doğru.
Eziyorlar burada ya. Ben şimdi şey yapmayayım ama yani.
Ha işte bu radyoya en yakın oturan da galiba.
Bu arada şunu bir kez daha hatırlatalım.
Evet.
İnternet sitesi fugamobilya.com.
Ha pardon fugamobilya.com. Oradan girip bakabilirsiniz siz de sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Kafa Radyosu'nda çarşamba gününün akşamında geliyoruz. Bir Nihat'la Sivrisinek programının daha sonuna. Ya o kadar çok mahsur kalma hikayesi var ki bu arada. Tabii biz bir bölümünü süre yetmediği için okuyabildik. Ama yani birbirinden acayip hikayeler. Yine de muzun üzerinde mahsur kalanlar şu anda gelenler içinde.
Onlar unutulmaz yani.
O unutulmazlardan bir tanesi olarak aklımızda kaldı ama bir başka gün muhtemelen bir yerde mahsur kaldığımızda bu konuyu tekrar bir...
Açarız
yani
canlı
yayın aracıyla ya da gittiğimiz bir yerde falan mahsur kalınca mutlaka bu konuyu konuşuruz. Biz veda ediyoruz. Ayça Derin Karabulut dışarıda bekliyor. Birazdan Kafa Radyo'da canlı yayında kitap
dışarıdan
kafası.
Dışarıdan bekliyor. Soğuk oldu dışarısı. İçeri alsanız alın.
Yok almıyoruz. Cezalı o.
Ya olur mu öyle şey ya?
Öyle. Benim yazıyı kısalttı bu ay çünkü önümüzdeki ay yazısını.
Sen de onun yayını mı kısaltıyorsun?
Ben de onun yayınını böyle.
20.02'ye kısalt zaten. Haber vardı.
Birazdan kitap kafası programı var. Ayça Derin Karabulut sizlerle birlikte tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
Güle güle.